Ayrım 19.
5. Sabahın köründe onu yatağından kaldırdılar. İt oğlu itler, yine başımı ağrıtacaklar diye söylendi Varonaros. Ama bu kez filin odasına değil, kentin merkezinde başka bir yere götürüldü. Önceki gün Pirişas'la görüşen emniyet müdürü oradaydı, hemen söze başladı. Varonaros, başın iyiden iyiye belaya giriyor. Bugün Atina gazetelerinden biri resmini yayımladı. Resimdeki adamın Pirişas'ı ağır yaralayan kişi olduğu da ayrıca belirtiliyor. Pirişas seni tanıdı. Şimdi dinle bak, ne derlerse inkar edeceksin. Herifin yattığı Ahepans Hastanesi'nde 4 numaralı pavyonun 32 numaralı odasına gidip ağzına geleni söyleyecek, ne dediğinden haberli olmadığını, geçen çarşamba günkü olaylarla hiçbir ilgin bulunmadığını hatırlatacak, aklına geleni sıralayacak, söveceksin. Varonoras aptal aptal başını sallıyordu. Sabah erken uyandırılmaktan nefret ederdi. ''Bundan böyle çok dikkatli olmalısın.'' dedi emniyet müdürü. ''Hemen gitmeye kalkma. Asıl kurnazlık burada. Saat onu bekle. Tam o sırada Atina gazeteleri Olimpik Hava Yolları'nın uçağıyla gelir. Daha önce hastaneye gitmeyeceksin. Böylece kimseden bir şey duymadığın, gazeteyi okuduktan sonra oraya koştuğun anlaşılır. Birinci sayfada resmini gördün. Altındaki yazıyı okudun ya da birinden okumasını rica ettin ve kendiliğinden ''Unutma, en önemli söz bu.'' Pirişas'ın söylediklerini protesto etmeye koştun, anlaşıldı mı? Varonaros boyuna başını sallıyordu. Evine döndü, karısı bir fincan kahve koydu önüne, keyifsiz olduğunu fark etti. Sabahın köründe nereye gittin? İşim vardı dedi sertçe. Karısı kayınbiraderi gibi siyasi görüş açısından Varonaros'un tam karşısındaydı. Ama hiçbiri Varonaros'a ağzını açıp bir şey diyemezdi. Ay sonlarının ne kadar güç getirdiğini, eski ortağının dul karısına verecek parayı bulmakta ne kadar güçlük çektiğini, ruhsatı yenilemekte ne belalarla karşılaştığını bilirlerdi. 8'e doğru Varonaros dükkanı açtı. Gözü hep karşıdaki saatteydi. Tam onda dükkanı kapadı. Hastaneye giden otobüse bindi. 4 numaralı pavyonun 32 numaralı odasında yatan milletvekili Pürüşas'la görüşmek istediğini bildirdi. Başucunda doktor olduğu ve biraz beklemesi gerektiği karşılığını aldı. Koridorda kendisi gibi biri daha içeri girmek için bekliyordu. Ama Varonaros ona dikkat bile etmedi. Buna karşılık yargıç da Varonaros'u tanımıyordu. Hemşire milletvekilinin yanına girebileceklerini haber verdi. Varonaros dolambaçlı yollara sapmadan bir Atina gazetesinde o sabah yayımlanan resim ve iftira ile ilgisi bulunmadığını söyleyip ana avrat küfrederek deli gibi içeri daldı. Pirişas ve yargıç büyük bir şaşkınlıkla yüzüne bakıyorlardı. Hangi gazetede çıkmış bu? Hangi silde olduğunu ne bileyim, az önce Atina'dan gelen bir gazete işte. Resimde bacaklarımın arasındaki sepetle gangstere benziyorum. Okuma yazma bilmem, okula gidemedim. Başlıkları heceleyerek güç söküyorum. Bu yüzden de hiç gazete almıyorum ama bugün saat tam 10'da rastladığım gazete satıcısı resmimi gösterdi. Adam dövdüğünü bilmiyordum dedi. Bana şaşırdım, ne söylüyorsun arkadaş dedim, al da bak dedi. Koltuğunun altındaki gazetelerden birini çekti, açtı ve resmimi gösterdi. Aklım başımdan gitti, kendimi ilk olarak böyle görüyordum. Gazete satıcısı arkadaşım bir büroda çalışır. Venezuela ve Egnatia sokaklarının birleştiği yerdeki küçük kulübesinde de gazete satar. Her sabah rastlarım, selamlaşırız. Bu sabah da gazeteyi gösterince hiç beklemedim. Doğruca okuma yazma bilen kardeşime koştum, durumu anlattım. O da emniyete başvurup adresinizi öğrenmemi söyledi. Önce oraya uğradım, sonra da hastaneye geldim. Evet bayım, suratını hayatımda ilk olarak görüyorum. Bir de daha önce beni gördüğünü söylemek küstahlığını gösteriyorsun ha? Yargıç şaşkınlığını gizlemekte güçlük çekiyordu. Ayıcının gözü pekliği onu aptala çevirmişti. Varonaros'un davranışında inceden inceye hazırlanmış, saat mekanizması düzenliliğinde uygulanması gereken planı hemen sezdi. Ancak minik bir yay kırılmıştı. Bu minik yay her şeyi alt üst edecekti. En küçük açık vermeyen cinayetleri bile ortaya çıkaran şeytansı rastlantılardan biri bütün hazırlıkları hiçe indirmişti. Genellikle saat 10'da satışa çıkan Atina gazeteleri bugün havanın bozukluğu yüzünden uçak seferleri aksayınca gecikmişti. Daha önce Atina'dan gelen sabah gazetelerini istettiği için yargıcın gecikmeden haberi vardı. ''Beni tanıyor musun?'' diye diretiyordu Varonaros. Milletvekili de onu alaya alıyordu. Seni bir yerden gözüm ısırıyor. Öyleyse iyi bakın dedi yargıç Pirüşas'a. Kendisini ilk duruşmadan önce göremeyeceksiniz. Koridorda gezinen iki polis memuruna Varanoras'ın hemen tutuklanmasını ve adalete teslim edilmesini emretti. Dev yapılı ayıcı hüngür hüngür ağlamaya koyuldu. Koca gövdesi hıçkırıklarla sarsılıyordu. Çocuk gibi gözyaşı döküyordu. İki hıçkırık arasında benim ben diye haykırıyordu. Beni tanıdı. Ama hastane çıkışı resmini çekmek isteyen fotoğrafçılar tarafından çevresi alınınca kollarını havaya kaldırdı küstahça. Hayır ben değilim dedi. Tanıyamadı, karıştırdı. Ben değilim. Sonra resimde iyi çıkabilmek için poz vermesini beklemelerini rica etti. Yangos'la Vangos'un avukatına bir üçüncü müşteri çıkmıştı. Savunmasını hazırlamak için sorgu yargıcından 48 saatlik süre istedi. Süre sona erdiğinde Varanoros yargıcın karşısına çıktı. İddianamede sözü edilen atak ve saldırgan adamla ilgisi yoktu. Pişmandı, acınacak haldeydi, sefil ve bitkin. İki gün önceki Varanoros'un küçültülmüş bir fotoğrafıydı sanki. Geçmişi öbür ikisininki gibi yüklü değildi. Az gelirli bir Yunan yurttaşıydı. Dükkanın ruhsatı bile kendi üzerine değil, birlikte 8 yıl çalıştığı ortağı Marcos Lagarionos'un üzerineydi. Madiona çarşısının merkezindeki dükkanı Erm sokağına bakıyordu. Limon, yumurta, meyve ve sebze satardı. Marcos'la kârı eşit olarak bölüşürlerdi. Marcos iyi yürekli ve namusluydu. Varanoros'un payına düşenden bir kuruş bile eksik para almamasına dikkat ederdi. Tanrı suçlarını bağışlasın, çok dindar adamdı. Üstelik kilise korosunun en güzel sesli şarkıcılarındandı da. Tanrı'nın ve kutsal kitabın adını ağzından düşürmezdi. Şu sıra cennette olmalı. Ulu Tanrı'nın onun gibi iyi insanları sağlığında yanına alacağına kuşku yok. Varanoros, ortağının sağlığında kendi adına bir ruhsat alabilmek için çalışmıştı. O sıralar general emniyet müdürlüğü yapıyordu. Verdiği dilekçe reddedildi. Yeğenlerinden ikisi azılı komünistti. Onların yüzünden polis Varanoros'a da solcu gözüyle bakıyordu. Oysa hiçbir partiye bağlanmamıştı. Kendi başına dükkan açmak için bile başvurduğu söylenemezdi. Yalnızca Marcos'un da rızasıyla ruhsatı paylaşmak istemişti. Geleceğini sağlamak en doğal hakkı değil miydi? Sanki zavallı Marcos'un yakın gelecekte kendisini bırakıp öteki dünyaya göç edeceğini hissetmişti. Polis, ruhsat isteğini hiçbir zaman açıkça reddetmemiş, yalnız Zagarionas adına yenilenebileceğini söylemişti. Her neyse geçen yıl Kutsal Cuma günü söylediği dinsel şarkının en güzel yerinde kalp krizi geçiren Marcos ölüvermişti. Ruhsat miras yoluyla doğrudan doğruya anasıyla dul karısı Zakaro'ya geçiyordu. İşte bu yüzden şimdi Varanoros ruhsatı ele geçiren iki kadın için çalışıyordu. Aslında iyi, dindar, kara yaz giysilerini çıkarmayan ve her fırsatta kiliseye koşan ama paylarına düşen parayı da geri çevirmeyen kadınlardı ikisi de. Hem neden geri çevirsinlerdi? Varanoros bir kere daha polise başvurdu. Ruhsat bu kez Zagorionos'un dul karısı adına çıktı. Şimdi zavallı Varanoros, Zakaro'yla hiçbir anlaşma yapmadığı halde didinip duruyordu. Doğrusu Azize gibi kadındı ama yine de kafası kızdığında defol git diyebilirdi Varanoros'a. İşte hayatıyla ilgili gerçekler bunlardı. Durmadan onu köstekleyen polisle nasıl işbirliği yapabilirdi? Keller'ı mı? Evet ama çok az tanıyordu. Hiçbir örgüte bağlanmak istemediği için onun örgütüne de üye olmamıştı. Kendisiyle ilgilenip maddi durumunu düzeltmeye çalıştığı için Keller'a yakınlık duymuştu. Nasıl mı? Bir gün evine uğramış mikrop yuvası evini, su sızdıran tavanını görüp Varanoros demişti. Sana yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Sana daha iyi bir ev bulacağım. Bir dilekçe vererek sıraya gir. Nasılsa sıran gelir. Yabancı ülkelere gitmek isteyen gerekli yerlere kaydolmaz mı? Sen de aynı şeyi yapacaksın. Bense en kısa sürede rahata ermen için uğraşacağım. Keller bir başka gün yine evine uğrayıp onu elinden tutarak sosyal yardım örgütüne götürmüştü. Keller pek çok kişiyi tanıyan ve önemli kimselerden saygı gören biriydi. Varanoros'a piston yapmamış yalnız müdüre kötü hayat koşullarını ayrıntılarıyla anlatmıştı. Böylece Votsi'deki sosyal meskenlerde Varanoros'a da bir daire verilmişti. Bunun dışında merhaba, merhaba başka şey konuşmazdı Keller'la. Örgütünün ne buradaki ne de başka yerdeki toplantılarına katılmıştı. Evet, doğruyu söylemek gerekirdi. Keller bir kere daha yardımına koşmuştu. Bunu anlayabilmek biraz daha güçtü aslında. Varanoras'ın en büyük merakı güzel sesli kuş yetiştirmekti. Dev yapısını gören pek inanmazdı ama kuş bakımından iyi anlardı. Evinin küçük avlusu, bülbül, incir kuşu, serçe, saka, sığırcık ve ispinoz dolu kafeslerden geçilmezdi. Bazı kafeslerde tek kuş vardı, bazılarında da çiftler yaşardı. Hiç durmadan cıvıldaşır öterlerdi, avlusunda ilkbahar hiç bitmezdi. Kurbanlarını boğup öldüren katilin görüldüğü ormanda ağ kurup kuş yakaladığı için polisle başı derde bile girmişti. Güvercinleri de çok severdi. Ama ne yazık ki avlusunda güvercin besleyecek yeri yoktu. Aynı sokakta biraz ileride arsası olan kız kardeşi çocukları için bu arsaya güvercinlik yaptırmıştı. Komşusu kendi bahçesine tecavüz edildiği gerekçesiyle kadını şikayet etmiş, bunun üzerine Keller ikinci kez Varanoras'ın yardımına koşmuştu. Nasıl yapıp da becerdiğini bilmiyordu ama komşusu bir daha açmamak üzere ağzını kapamış ve sesini çıkarmaz olmuştu. Güvercinler bu mevsim yumurtlarlardı. Gözleri görmeyen yavruların yumurtadan çıkışını seyretmek başka türlü bir şeydi. Anneleri gagasıyla beslerdi onları. Sonraları özel yem yemeye başlarlardı. Yaşlı güvercinlerin yediği yemi görseler akılları dururdu. Üstelik tıkanana kadar da su içerlerdi. Sayın sorgu yargıcı, bir gün evime uğramak zahmetine katlanırsa kuşlarıma hayran kalacağından kuşkum yok. Güvercinlerin mert, tatlı ve sakin olduğu söylenir. Külahımı anlatsınlar, birbirlerini yemekten başka şeyi düşünmezler. Yem atıldığında elden geldiğince çok tıkanabilmek için kanatlarını siper eder, kimseyi yanlarına yaklaştırmazlar. Birbirlerini müthiş kıskanırlar, yalnız seviştiklerinde o çok bilinen sesi çıkarırlar. Kuşları boğazladığı olur muydu? Böyle bir şey aklının köşesinden geçmemişti. Zevki için yapabildiğince uzun bir süre onları beslerdi. Güvercinleri sık sık koy verir, masmavi gökyüzünde uçuşup kendi aralarında oynaşmalarını, komşu damlara tünemelerini, sonra yine güvercinliklerine dönüp yuvalarında uykuya dalmalarını seyrederdi. Hay aksi şeytan, yine ipin ucunu kaçırmıştı, özür diliyordu. Sorulara yanıt verecekti tabii. 22 Mayıs gecesi ne mi yapmıştı? Dükkanlar kapalı olduğuna göre hiçbir şey yapmamıştı. Saat 2.30'da kepengi çekmiş, evine dönüp biraz kestirmiş, 7.30-8'e doğru Mikaniona inciri getireceklerinden yine dükkana uğramıştı. Otobüsün 8'i çeyrek geçe gelmesi gerekiyordu. O biraz daha erken çıkmıştı evden. Bu incirleri Mikaniona'nın en ünlü yetiştiricisinin bahçesinden getirtmiş, incirlerin seçilip dükkana bırakılmasını da bir komisyoncudan rica etmişti. Dükkanında incirleri beklerken kulağına bir takım gürültüler gelmişti. Ne olup bittiğini anlamak üzere 2 dakikalığına dükkandan ayrılmıştı. Her yandan Bulgaristan'a dönün diye bağırıyorlardı. Bir hoparlörde büyük gürültü yapıyor, tüm haykırışları bastırıyordu. Daha önce de belirttiği gibi gazete okumazdı ve bu gürültünün nedenini hiç bilmiyordu. Ötekiler diledikleri kadar dövüşebilirlerdi. Onun daha yapılacak yığınla işi vardı. Tezgahının başına döndüğünde adam incirleri bırakıp gitmişti bile. İncirleri sepetten çıkarıp yere yayıp ıslatmış, ev için birkaç tanesini torbaya koymuştu. Dönmek üzere Anotumba'dan otobüse binmesi gerekiyordu. Durak da tam olayların çıktığı yerdeydi. Oraya vardığında çıkan kargaşalık yüzünden otobüslerin yön değiştirdiğini öğrendi. Eğer göstericiler arasında onu gören olduysa herhalde otobüs beklediği sırada görmüş olmalıydı. Kulonvu sokağından otobüse binmiş, eve gitmeden Çinli'nin meyhanesinde bir tek atmıştı. Saat 9'u çeyrek geçe birkaç arkadaşıyla uzo içmişti. Silahlı Kuvvetler Radyosu Buzu İki Alar çalıyordu. Herkese incir dağıtmıştı. Uzo ile en iyi giden incirdi. Arkadaşları o kadar sevinmişlerdi ki içki parasını bile verdirmemişlerdi ona. Neden mi söz etmişlerdi? Pazar günkü maçtan. Yangos'a gelince onu hayatında görmemişti. Vangos'u da PAOK stadından tanıyordu. Bilet alacak parası çıkmadığında 2-3 kere bedava maça sokmuştu. Tanık olarak o gece meyhanede oturan ve radyoyu dinleyenleri gösterebilirdi ama Pürüşas herhalde kendisini başkasıyla karıştırıyordu. Bir kere daha dikkatle baksa iyi ederdi. Böylece önemli bir maçın yapılacağı güzel bir pazar günü Varanoros, Yangos'la Vangos'un yanını boyladı. Hayatında ilk kez önemli bir maçı kaçırıyordu. Güvercinliğinin yanında bulunamayacağını, küçücük yavruların kör gözlerle gün ışığına çıkacaklarını düşündükçe üzülüyordu. 6. Omuzlarında dosyaların gitgide ağırlaşan yükünü duyuyordu. Meslek hayatının başlangıcındaydı, gerçeğe hizmet etmek aşkıyla yanıp tutuşuyordu. Ama kendisine verilen dava daha başlangıçta gerçek bir çığ halini alıyordu. Günler geçtikçe sorgu yargıcının görevi güçleşmekteydi. Bir iki sanık yoktu karşısında, sayıları düzineleri buluyordu. Bütün toplumu, bütün rejimi de suçlayamazdı ya. Görevini başarabilmek için yavaş yavaş yol almak, önce en can alıcı noktalardan başlayarak adım adım ilerlemek zorundaydı. Bir konuda güveni tamdı. Cinayetle, kentte oturanların tümünün ilgisi vardı. Hangi taşı kaldırsa, hangi kapıyı vursa, altında ya da ardında olayla uzaktan yakından ilgili bir ipucu bulabilirdi. Görünürde birbiriyle ilgisiz bunca insanın böyle bir olayda birleşmesi, yasa kabuğu altında çok iyi örgütlenmiş, en karanlık yasalara boyun eğen yasa tanımaz bir mekanizmanın varlığı aklına bile gelmezdi. Elini nereye sürse kirleniyordu. Sonuna kadar dayanabileceğinden bile kuşkulanıyordu artık. Ölümden korktuğu yoktu. Ama kendisiyle ötekiler arasında gitgide açılan uçurumu fark ediyordu. Gizli yanları ortaya çıktıkça olay sivriliyor, yargıç da süründükçe yara alıyordu. Her üniformanın ardında uyuyan bir zehirli yılan gizliydi. Bunca çürümüşlüğü, kokuşmuşluğu insanın aklı almıyordu. Doktörüncü rolü oynamak istemiyordu ama bunca kişinin cinayete karıştığı toplumun kokuşan bir yanı olduğu kesindi. Yaz gelmişti. Selanik körfezinin rutubetini daha da artıran bir sıcak dalgası ortalığı kasıp kavuruyordu. İzne çıkacaktı. İzninin kaldırılmasını üstlerinden rica etti, bunca ipucunu bırakıp gidemezdi. Bir sonuca varmak zorundaydı. Neden okuma yazma bilmeyenler, şebekler ve solucanlar ceza görüyordu da, önemli görevlerde bulunan kalın derililere dokunulmuyordu? Tabii onlara saldırdıkça yerinden olma tehlikesi artmaktaydı. Bunun için mikrop kapmış yaranın üzerindeki gazlı bezi kaldırırken çok dikkat ediyordu. Her şey elinin altındaydı ve bu el hiçbir şeyden, hiç kimseden çekinmemeye kararlıydı. Bütün Yunanistan'ın gözü üzerindeydi. Herkes yılanı kavuğundan çıkarmasını bekliyordu. Ama yılan o kadar büyüktü ki ardında bırakacağı delik yeryüzünü yutabilirdi. Bir boa yılanı bu kadar kolay çıkarılamazdı kavuğundan. Yılan kovuğuna yapışmış ya da kavuk boa yılanının kalıbını alıvermişti. Birbirlerinden ayrılmaları olanaksızdı ama yargıç inatla direniyordu. Bu arada Selanik kentinin kıskacı boğazını gitgide daha çok sıkıyordu. Atandığı günün sevincini, büyük bir kentte görev aldığı için duyduğu kıvancı hatırlıyordu. Şimdi Selanik, onun gözünde taşra kentlerinin en beteriydi. Kimse ona selam vermiyordu artık. Konuşmaları soğuktu. Bu sınıf, yargıcın kişiliğinde kendisini suçlayan değil de savunan bir adam görüyordu. Rejimin temel direklerinin, toplumun önde gelen kişilerinin önemsiz bir sorgu yargıcı tarafından suçlanmasını kabul edemezlerdi. Sıcak, sorguları dayanılmaz hale getiriyordu. Çalışma odasına çift vantilatör koydurmuştu. Olayların gitgide hızlanan akışını izlemek için geceleri bile çalışıyordu. Büyük bir gerilim içindeydi, sonuna kadar dayanabileceğinden kuşkuluydu. Her gece sesini çıkarmadan evde kendisini bekleyen annesi, sonuna kadar savaşmaya ant içtiği bu tarih öncesi canavarlarıyla dolu ormana karşı verdiği amansız savaşta onu destekliyor, yüreklendiriyordu. 7. Tedavi edilmekten çok gizlenmek amacıyla sığındığı Ahepans Hastanesi'nde sıcaktan pek yakındığı yoktu. Hayatında ilk kez bu kadar yumuşak bir yatakta, böylesine beyaz çarşaflar içinde, Kendisini şımartan hemşirelerle çevrili lüks bir oteldeymişçesine yatıyordu. Zaman zaman da aynı pavyonun başka bir odasında kalan Pürüşas'ı ziyaret ediyordu. Ama Haciz çok üzgündü. Her şey gidiyordu elinin altından. Hiçbir şey yapamıyordu. Yapabileceğini kamyonetin kasasına atlamakla yapmıştı. Bundan sonrası uzmanların diplomalı, bilgili, kültürlü, onda olmayan niteliklere sahip kişilerin işiydi. Ama yine de üzgündü. Önder gözlerinin önünde can vermişti. Hiç durmadan onu düşünüyordu. Zeyn'in son anlarını yaşamıştı. Güçlü ve yakışıklı, alnında ölümün damgasıyla merdivenden inişi, demir kapının sürgüsünü çekişi gözünün önündeydi. Sonra gece her şeyi yutmuştu. Büyük bir dalga onu kollarından çekip almıştı. Bu kollar onun çevresine belki bir duvar örebilir, onu kurtarabilirdi. Olup bitenlerden sonra hayatın ne tadı vardı? Haciz olayı gazetelerden izliyordu. İş uzadıkça uzamaktaydı. Adalet çarkı bir türlü ipin ucunu yakalayamıyordu. Belki o bu ipucunu gösterebilirdi ama içinde bulunduğu koşullar yardıma koşmasını engelliyordu. Z'yi çok özlüyordu. Korkunç bir boşluk bırakmıştı ardında. Görüntülerle düşünmeyi çok seven Haciz onu öldürücü gazla dolu bir şişenin tıpasına benzetiyordu. Tıpa atmıştı, ülke boğuluyordu. Zeyn'in kendini feda etmesi, İri'nin boşalmasına ortam hazırlamıştı. Ama onun erkeksi yürüyüşünü, sarsılmaz soğukkanlılığını bir türlü unutamıyordu. Bu insanın varlığını özlüyordu. Eğri büğrülü çakıların ortasındaki kılıcı, suların durulduğu sıra fışkıranı, penceresinden hastane avlusunda duran doktorların otomobillerini görebiliyordu. Hayat nedir diye düşündü. Bu kadar kolay uçup gidiyorsa bir hiç, yine de önemli olan geriden kalanların payına düşendi. Düşünceye daldığımı başı ağrımaya başlıyordu. Gazeteleri okurken Yangus'un başına vurduğu coptan hiçbir yerde söz edilmediğini fark etti. Oysa dinmek bilmeyen baş ağrılarının tek nedeni bu tahta coptu. Ama sopa sözü bir türlü açılmıyordu. Niçin? Kim almıştı copu? Kim ortadan kaldırmıştı? 8. Sokağı, numarada bir marangoz atölyesi sahibiyim. Yalnız polis sipariş verdiğinde tahta cop yaparım. Yanılmıyorsam Orta Makedonya Jandarma Komutanlığından şimdiye kadar 2 sipariş aldım. Her keresinde de 500 cop isteniyordu. Bu arada üniformalı bir jandarmanın atölyeme uğrayıp tahta cop isteğini de eklemeliyim. İstediğini yerine getirir, para almazdım. Böyle bir istekte ayda bir ya olur ya olmaz. Özel kişilere cop yapmadım. Hiç kimse de polis adına bana cop siparişi vermedi. Bir ay kadar önce 3 sivil geldi, 3 cop istediler. Kim olduklarını bilemediğimden başımdan savmak için polisten alınmış bir sipariş fişi getirmeleri gerektiğini söyledim. Yabancılar geldikleri gibi gittiler, bir daha da görmedim onları. Polise yaptığım copların uzunluğu 40 santimdir. Sapında ip geçirebilmek için bir delik vardı. Jandarma komutanlığına yaptığım copları koyu kahverengiye boyamıştım. Bedavadan jandarmalara yaptıklarım boyasızdı. Cop yapımında kullandığım tahtanın rengi neyse öylece kendilerine teslim etmişimdir.''